İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz. Bir yaşam ve sağlık programında daha çok değerli bir konuğumuzla birlikteyiz. Pınar Hanım'la birlikte sunduğumuz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Hoş Doktor, geldiniz.
Sağ olun efendim, hoş bulduk.
Atilla Yılmaz beyefendi, genel cerrahi uzmanı kendileri. Evet. Özel bir hastanenin de başhekimi aynı zamanda.
Evet, evet efendim.
Evet, genel cerrahi çok kapsamlı bir branş. Siz vücudun tamamıyla neredeyse ilgileniyorsunuz rahatsızlıklarıyla. Tabii kanser de çok gündemde son yıllarda özellikle. Neden diye sorulacak olursa genetik bir faktörü var, yönü var tabii ki kanserin ama beslenmenin de çok önemi var. Kanserde muazzam bir artış meydana geldi son yıllarda. Bu konuda da sizin tecrübelerinizden yararlanmak istiyoruz. Buyurun.
Çok teşekkür ederim öncelikle davetiniz için. Evet, genel cerrahi önemli bir branş ama aslında hekimlik çok önemli bir meslek grubunda biliyorsunuz. Genel cerrahi de tabii ki kanserle uğraşması açısından çok önemli.
Evet.
Bir de haklısınız, son yıllarda kanser sayı itibariyle çok arttı. Yani şöyle rakamsal bir istatistik var açıkçası. Her 4 kişiden biri ömrünün bir döneminde kansere yakalanacak. Ama 4 kişiden 3'ü de yakalanmayacak demektir. Evet. Dolayısıyla böyle çok anormal bir korkuyla insanları ürkütmenin manası yok. Ama çok da boş vermişlik yapıp dikkatleri de dağıtmanın manası yok diye düşünüyoruz. Kanser ölüm sebepleri içerisinde 10 yıl önce 6. sıradaydı ya da 5. sıradaydı. Ama şimdi 21. yüzyıldayız ve 2. sırada ölüm sıralamaları içerisinde. Dolayısıyla hem dediğiniz gibi beslenme faktörleri, genetik faktörler, çevresel faktörler. Özellikle de tabii sigaraya mutlaka değineceğiz sanırım ilerleyen dakikalarda. Evet. Çünkü sigara günümüzün bence en önemli problemi. Kansere sebep olan bir sürü faktör var ama hepsi ispatlanmamış faktörler de bunlar. Ama bir şey ispatlanmış ki sigara. Onun için sigara konusunda belki ayrı program yapılsa yeridir. Ama kanser noktasına gelince mutlaka sigarada bahsediyoruz.
Evet.
Bu genetik faktörler kanser hastalıklarında %5 ile 10 arasında galiba, değil mi? Yapılan araştırmalarda.
Tabii şunu da vurgulamamız gerekiyor. Genetikle kalıtsallığı ayırmamız lazım. Evet. Yani kalıtsallık aileden geçen kanserler grubunda. Halkımızın da çoğu sanki genetik deyince de böyle anlıyor. Hani annede varsa, babada varsa, özellikle bayanlar için meme kanseri diye düşünürsek. Aslında genetik her hastalığın etiyolojisinde, her az olması oluşmasında etkili bir süreç ve hipotez. İnsan vücudu hücrelerden oluşuyor biliyorsunuz. Ve insanda 100 trilyon hücre var.
Evet.
Ve aslında her hücremizin içinde de genler var ve kanser genleri de var. Ve insan ömür boyu içerisinde, süreci içerisinde aslında kansere yakalanıyor. Kanser mikroplarıyla beraber ya da kanser değişimi oluyor. Ama vücudun savunma mekanizması bunu yeniyor.
Evet.
Ne zaman ki o düzensiz büyüme, çoğalma fark edildiği zaman ya da kontrol edilmediği zaman bu sefer kanser başlıyor. İşte genetik faktör burada devreye giriyor. Hücrenin normal yaşam sürecini değiştiren faktörler hücre içindeki genleri etkiliyor.
Evet.
Ve hücrenin değişimi, bölünmesi, normal yaşam döngüsü değiştiği için de kontrolsüz büyüme başlıyor. Genetik faktör deyince bunu anlıyoruz. İşte genetik faktörler ne? Ya da hücrenin bu genlerini değiştiren faktörler ne? Çevresel faktör. İspatlanmış zaten. Hani Japonya'da bomba atılmıştı biliyorsunuz tarihlerde.
Evet.
Yani radyasyon kesinlikle etkili bir faktördü ve hücrenin direkt genetiğini etkiliyordu. Beslenme faktörleri, haklısınız, çok önemli bir sorun bu. Çünkü bugün her türlü alışverişi marketlerden yapıyoruz ve market ürünlerinin çoğunun da ömür süresi çok uzun, farkındaysanız.
Evet.
Bu imkansız bir şey ya. Bu akla hayale sığmayan bir şey aslında. Hani köyde yetiştik, işte köy çocuğuyuz. Hani özlüyoruz o yumurtayı, yoğurdu, işte taze tavuğu falan. Ama maalesef şimdi market ürünlerinde bunu sağlıklı şekilde bulmak çok zor. Tabii çevresel faktörler, işte trafik faktörü, stres faktörü, belki hava kirlilikleri, bunlar çok etkili oluyor. Tabii sigaraya müsaade ederseniz gireyim mi? Yani sigarada özellikle akciğer kanserlerinde çok etkin bir faktör. Ve bütün vatandaşlarımız kanser konusunda önlemleri alırken işte diyete dikkat ediyorlar, spora dikkat ediyor, efendim yapalım yapmayalım tartışması sürüyor. Efendim kansere yakalanmamak için ne yapalım diyorsunuz. Tek bir şey söylüyoruz ya, sigarayı bırakın yeter. Ama soranların 10'da 7'si ya da %50'si 60'ı sigarayı bırakmıyor özellikle.
Ama eski oranla sigara konusunda ciddi bir bilinçlenme var artık, değil mi?
Kesinlikle. Özellikle kapalı alanlarda sigara içme yasağının getirilmesi ve insanların aslında bütün bu televizyon programları, belki faydası da budur bu programların, sigara konusunda ciddi bir bilinç oluşturdu. En azından artık aile içerisinde evde sigara içilmiyor.
Evet.
Yani pasif içicilerin konumu çok daha az.
Evet.
Ama sonuçta şunu da ifade etmem gerekiyor. Japonlar kanser konusunda çok araştırma yapıyorlar. Amerikalılar da başta olmak üzere. Ama bir Japon bilim adamının bir yayını var, beni çok etkiler. Yani aynı faktörlere maruz bir aile içerisinde, diyelim 4 kişilik bir aile, aynı çevresel faktör, aynı beslenme alışkanlıkları, aynı genetik yatkınlık, aynı kalıtsal faktörler.
Evet.
Ama biri kanser oluyor, üçü olmuyor. Dolayısıyla Japonlar bunu izah edemiyorlar ve bir kader programı olduğunu da söylüyorlar yani. Dolayısıyla aynı faktörlere kalmamız, maruz kalmamıza rağmen kanser niye olmuyoruz, niye oluyoruz çok da anlaşılmış değil açıkçası.
Doğru bir açıklama. Tabii. Yani kader üzere hakikaten.
Tabii ki.
Tabii bir genetik yatkınlık da olabilir. Yani o bir Allah sebeplerle yaratıyor her şeyi.
Şüphesiz.
Araştırılırsa, çünkü ben bir çalışma hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 180 tane kanserlere ait gen, genetik faktör bulunmuş. Yani
tabii,
mutasyona bağlı olarak mutasyonlar tabii hep zararlı zaten. Evet.
Haklısınız ama sonuçta bilim adamları şunu da söylüyor. Her şeye rağmen, bütün dikkatlerimize rağmen, beslenme alışkanlıklarımız, yaşam tarzlarımız, sigarayı da bıraktık. Ama sonuçta kansere yakalanma oranımız var. Zaten tıbbın, bilim adamlarının amacı da hani ölümsüzlüğü bulmak değil ki. Zamansız ölümleri, belki bir gencin, belki bir çocuğun ölümünü engellemek adına oluşuyor bütün kurgu. Ve o zaman biz ne yapacağız? Yani her şeye rağmen kansere yakalanacaksak, bunu önlemek için ya da kanseri erken tanı koyup tedavi etmek için ne yapmalıyız? Esas soru burada. Sonuçta Türkiye'de sağlık sisteminin çok geliştiğini biliyoruz, çok şükür.
Evet,
özellikle özel sağlık sektörünün devreye girmesi ve kanser konusunda bilinçlenmenin çok artması ve bizim yapmamız gereken, madem kanser olacaksak, özellikle hanımefendiler için konuşmamız gerekiyor, meme kanseri çok yaygın. Yani Amerika'da yapılan araştırmalarda her 11 kadından biri bir dönem meme kanserine yakalanıyor. Ve tabii erken tanı. Erken tanıdan kastımız şu, bir santimetrelik bir kitlenin oluşması demek, bir trilyon hücrenin oraya gelmesi demek neredeyse. Şimdi tabii bu böyle hemen bir senede, iki senede oluşan bir şey değil. Ve sağlıkla ilgili taramalarda, sağlık kontrollerinde bizim neye dikkat etmemiz gerektiğini iyi bilmemiz gerekiyor. Günümüzde çok yaygın check-up programları var biliyorsunuz. Aslında o check-up'lar yararlı mı, zararlı mı hala tartışılıyor. Çünkü kanserlerin yaş grupları çok farklı. Bağırsak kanseri farklı yaşta gözüküyor. Meme kanseri farklı. Kan kanserleri farklı yaşlarda gözüküyor. Bizim önerimiz şu hekim olarak. Sağlık kontrollerini yaptırırken spesifik noktalara mutlaka dikkat etmemiz lazım. Öncelikle ailede kanser varsa daha dikkatli oluyoruz. Özellikle bağırsak kanserleri ve meme kanserleri noktasında. Ama yoksa da 45 yaşından sonra hiçbir şikayetimiz olmasa bile mutlaka gastroskopi dediğimiz mideye bakmamız,
evet,
ya da kalın bağırsaklara bakmamız ya da çok basit bir kan tahlili yaptırmamız gerekiyor.
Beslenme faktörü var. Başka kimyasal etkenler var. Hatta ultraviyole var. Mesela çok güneşe çok maruz kalan kimselerde cilt kanseri oluşabiliyor. Evet. Sigara içerseniz akciğer kanseri, hatta mesane kanseri bile görülebiliyor.
Alkol tüketiminde karaciğer etkileniyor.
Evet.
Şunu ifade etmemiz gerekiyor. Yani kanser sonuçta vücutta oluyor, evet, ama vücudun o kanseri yenmek için de bir savunma sistemi var.
Evet.
Aslında bize düşen kanser tedavisinde ve korunmasındaki en önemli özellik ve kurguşu olmalı. Biz vücut direncini nasıl artırmalıyız?
Evet.
Ya da vücudumuzun savunma sistemini azaltacak faktörlerden nasıl uzak kalmalıyız? Doğru. Bunların başında sigara var. Kolay işte, içmeyeceğiz. Alkol var.
Evet.
Alkolle ilgili çok çeşitli çalışmalar var.
Evet.
Yani Avrupa'da, Amerika'da yapılan çalışmalarda evet işte bir kadeh şarabın iyi geldi, işte bir duble viskinin iyi geldi söyleniyor. Ancak biz yapılan araştırmalar, çalışmalarda alkolün özellikle karaciğer üzerindeki etkilerinden dolayı ve karaciğerde vücut açısından çok önemli bir organ. Mümkünse karaciğeri hiç yormamak adına bir duble de olsa, bir kadeh de olsa içmemeyi öneriyoruz.
Tabii.
Bu anlamda tabii ki sağlıklı beslenme en önemli faktör. Çünkü hücrelerin doğal büyümesi olacak ve enerjiye ihtiyaç var. Ve bu alınan gıdaların da organik olması önemli. Şimdi organik hayatı şu anda bu sistemle yaşatmak ve organik ürünleri tüketmek mümkün değil.
Değil, evet.
Yani köye gidiyorsunuz, efendim köyde yaşayayım diyorsunuz.
Evet.
Kullandığınız gübre organik değil bir defa. Ben köy çocuğu olduğum için onlara örnek vereyim. Yani hakikaten eskiden dalından elma yerdik. İlaç yoktu çünkü elmada.
Evet.
Tavuk yerdik. Kimyasal beslenme yoktu. Tavuklar için konuşuyorum. Ama şimdi köye gittiğim zaman bütün alışverişlerin marketten yapılıyor. Yani
evet,
köy hayatı yok şu anda. Madem biz o gıdalardaki kimyasal etkilerden uzak kalamıyoruz, onun için az yemeliyiz. En azından az kimyasal maddeyle karşılaşırız.
Evet.
Onun için de hani İslam alimlerinin de bakışını vurgulamam lazım burada. Eğer çünkü hekimliği yapıyorsanız, Hekimliğin kelime anlamı biliyorsunuz hikmetten kaynaklanıyor aslında. Hakikatten kaynaklanıyor. Oktar Bey siz iyi bilirsiniz. Hekimler aslında görüneni değil görünmeyeni bulmaya çalışıyorlar. Size gelen semptomlar, bulgular, şikayetler çok farklı, çok ihtimal vermediğiniz bir hastalığın sebebi olabilir. Onun için biz diyoruz ki kanserle yaşamayı da öğrenmemiz gerekiyor. Ve kansere yakalandığımız zaman da tedavi açısından günümüzde çok yaygın olan alternatif tedaviyi denememiz gerekiyor mutlaka. Bitkisel tedaviler burada hangi noktada yer alacak? Ve en çok suistimal edilen konu bu, evet, sağlık sektöründe. Çünkü evet, her köşe başında mutlaka bir otu, bir ilacı, bir kimyasal faktörü satan, pazarlayan bir sürü insan var, evet, biliyorsunuz.
Ne oldu da belli.
Buna yani mutlaka şey değinmemiz gerekiyor. Evet. Eğer alternatif tıpla ilgili bir şey yapılacaksa buna Sağlık Bakanlığı'nın hükümet politikasında mutlaka desteklemesi gerekiyor. Almanya'da var. Freiburg'da özel bir üniversite kurmuşlar. Bununla ilgili çok ciddi çalışmalar var. Ama mesela bir örnek vardır. Amerika'da yaklaşık 10-15 yıl boyunca bildiğimiz zerdali kayısı çekirdeği var ya, o kayısı çekirdeğinin çok iyi geldiği söylendi. Ve Amerika'daki o bölgedeki insanların baskısıyla kayısı ile ilgili araştırmalar yapıldı. Ve 15-20 yıl boyunca piyasaya pompalanan, piyasaya salınan, işte bir takım kimyasal bileşimlerle satılan bitkisel kaynaklı bu kayısı çekirdeğinin çok da etkili olmadığı ispatlandı. Şimdi dolayısıyla Türkiye'ye ben bakıyorum gerçekten. Bilimsel tedavi yöntemlerini kullanalım mutlaka. Evet. Ameliyatsa ameliyat, kemoterapiyse, radyoterapiyse bunu yapalım. Alternatif tedavi reddetmiyoruz ama bilimsel tedavinin yerini almasına karşıyız.
Evet.
Bu anlamda kemoterapi ilaçlarının da zaten bitkisel kaynaklı olduğunu biliyoruz.
Evet.
Ama çok dikkat etmemiz gerekiyor. Halk arasında şöyle bir inanış var biliyorsunuz. Ameliyat cerrahlar yapıyor, işte kesiyorlar. Kemoterapi zehirliyorlar. Evet. Radyoterapi de yakıyorlar. Evet. Şimdi kesiyorlar, zehirliyorlar, yakıyorlar. Cümlesi, kelimeleri insanları otomatikman alternatif tıbba yöneltiyor. Ama alternatif tıpta da şu düşünülebilir mi sizce? Yani Allah korusun bir kansere yakalanıyorsunuz. Size birisi diyor ki efendim günde 10 kilo sırgan otu yiyeceksiniz. 20 kilo ıspanak yiyeceksiniz. Tamam, bunlar çok önemli. Ama bence eğer bu bitkilerden faydalanmak istiyorsak bizim yaşam tarzımızı buna göre ayarlamamız lazım. Yakalandıktan sonra 20 kilo sırgan yemeyelim. Ama şu andan itibaren günde 5 gram yiyelim. Dengeli beslenin. Dengeli beslenmeyi çok önemsiyoruz. Dengeden kastımız da şu, zaten vücudun kendi yapısı, bütün kozmos, bütün evrende denge üzerine yaratılmış ya. Yani siz bir besine çok yüklendiğiniz zaman onun da yan etkilerini mutlaka görüyoruz. Ve bu anlamda dengeyi hayatımızın her noktasında vurgulamak istiyoruz.
Tabii. Bu hakikaten önemli bir konu dediğiniz bitkisel şeyler. Bazen tedavi tamamen bırakıp ona yönlenen insanlar oluyor. Çok son derece yanlış. Çünkü şundan dolayı yanlış. Yani kemoterapi veya tıpta kullanılan ilaçlar İşte birçok zaman binlerce, on binlerce, yüz binlerce hasta üzerinde 10, 20 bazen 30 yıl kullanılmış. Yan etkileri bilinen, büyük çalışmalar yayınlanmış, dünya çapında kabul edilmiş, denenmiş tedaviler. Evet. Halbuki bitkisel dedikleri tedavilerin çok büyük bir kısmı ne denenmiş, ne çalışılmış, ne yan etkileri bilinen. Bazen hakikaten bir şeye faydası olabiliyor. Ama bir bakıyorsunuz böbreğe zararlı oluyor, kalbe zararı oluyor, karaciğere zararı oluyor. Veya o dedikleri fayda hiç olmayabiliyor. Ama faydası olabilen şeyler var mı? Var. Mesela hünnap diye bir meyve var.
Tabii.
Hakikaten tabii. Bunu yendiğinde, günde işte bir belli bir sayıda yendiğinde böbreklere faydası oluyormuş. Doğru. Bu çalışması yapılmış bunun çünkü. Yani mutlaka hünnap yiyin demiyorum ben tabii de bazen böbrek hastalarında o tip faydası görülebiliyor. Ama bu çalışmayla olur işte. Onu da binlerce hasta üzerine deneyerek bakmışlar zaten. Onun için çok dikkatli olmak gerekiyor. İzleyicilerimizi uyaralım bu konuda.
Kesinlikle öyle, haklısınız. Hünnapı da bizzat ben duydum ve özellikle birkaç hastanın da kullandığını gördüm. Gerçekten faydası var. Ama dediğiniz gibi bunun bilimsel çalışmalarla ispatlanması gerekiyor. Alternatif tıbba ya da bitkisel ilaçlara yönelmeyi reddetmiyoruz. Ancak o çok hayati olan bilimsel tedavi eğer geç kalırsak onların da çok faydası olmuyor. Özellikle tabii cerrah olduğum için cerrahi girmek istiyorum müsaade ederseniz. Yani vücudun 100 trilyon hücreden oluştuğunu söylemiştik. Evet. Ve her hücrenin kanser olma potansiyeli var. Yani sadece şu gözümüzde boğazımız arasında 74 çeşit kanser var yani. Nazofarenksler, ranalılar, kulak. Düşünebiliyor musunuz bütün vücudu? Ve cerrahi bugün hala kanser tedavisinde primer dal. Bundan 20-30 yıl önce sadece cerrahlarla bu iş bitiyordu ama şimdi onkoloji bilimi denilen bir şey var. Latince'de yani onko, kitle, tümör, şişlik demek. Loje'de bilim, kitle bilimi, tümör bilimi. Burada şimdi şunu vurgulamamız gerekiyor. Vücutta çıkan her kitlenin, her sertliğin, her doku büyümesinin kanser olmadığını mutlaka vurgulamamız gerekiyor.
Evet, tabii.
Özellikle hanımefendiler için konuşmamız gerekiyor. Memedeki kitleler bir kabustur. Ve memede kanser var mı yok mu? Özellikle şunu vurgulayayım ben. 35 yaşından sonra her bayanın mutlaka bir defaya mahsus bir mamografi ve ultrason yaptırması gerekiyor. 5 yıl önce 45 diyorduk bu yaşa ama o kadar çok arttı ki şimdi 35'i 40'a kadar indim. Ve memede bir kitle varsa da bu kitlenin ya bana bir şey olmaz, önemli değil, geçer duygusuyla ertelememesi gerekiyor.
Evet.
Özellikle meme için en hafif, en küçük kitlelerde bile mutlaka bir doktora başvuruyoruz.
Zaten genel olarak kanserde erken teşhis çok önemli. Yani erken teşhiste değil mi siz daha iyi biliyorsunuz? %90 oranında bir iyileşme görülüyor. Ve bu da tabii kanser gibi bir hastalıkta. Biraz önce de bahsettiniz. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün sıralamalarında 6. sıradayken günümüzde şu an 2. sıraya geldi. Galiba 1. kalp hastalıkları
var. Kalp hastalıkları hala. Tabii.
O yüzden de erken teşhis çok önemli ve rutin kontroller, işte ailevi yatkınlığa göre bir kontrol sizi şeyinin olması çok çok önemli.
Doğru.
Değil mi?
Erken tanının önemi nereden kaynaklanıyor? Çok evet. Önemli bir konuya bahsettiniz tabii ki. Bir defa cerrahi yapacaksanız bir tümörü 1 santimle yakalamakla 5 santimle yakalamak arasında çok fark var. 5 santimlik tümör olduğu yerde kalsa bir şey yapmayacağız, tamam, problem yok. Ama 5 santime gelene kadar uzak metastaz dediğimiz yayılma oranları çok artıyor.
Evet.
Onun için sonuçta siz cerrahi de yapsanız sağlam bir dokuyu da çıkarıyorsunuz. Yani her yaptığınız teknikte vücudun normal hücrelerine zarar veriyorsunuz. Kemoterapide amaç ne? Kemoterapi kanserli hücrelerin çoğalmasını durduracak, öldürecek ve vücuttan atılmasını sağlayacak.
Evet.
Ama maalesef şu andaki kemoterapi ilaçlarının hiçbirisi sadece kansere git, onu yok et tekniğinde değiller. Ve sağlık hücreleri de yok ediyorlar. Dolayısıyla kemoterapi kullanırken, alırken ki yan etkilerin çoğu bundan kaynaklanıyor. Ve bizim müşahede ettiğimiz hastalarımızın çoğu da kemoterapinin bu yan etkilerinden gerçekten çok korkuyorlar ve rahatsız oluyorlar. %55-60 kişi sırf bundan dolayı alternatife yöneliyor. Şunu vurgulayalım ama, son dönemdeki kemoterapi ilaçları da yan etkiler açısından minimal artık.
Daha farklı, evet.
Çok farklı ve o eski saç dökülmeleri, bulantılar, kusmalar, o kabus dolu günler artık yavaş yavaş azalıyor.
Evet.
Ümidimiz şu, kanserle mücadele ya da savaş aslında insanlık tarihinden beri olan bir şey. Yani kanser tanımı Hipokrat'la başlamış, işte milattan önce 400 yılında ve bugün artarak devam ediyor. Kanserle mücadele sanırım insanın ya da kainatın sonuna kadar devam edecek. Ölüm sebeplerini ortadan kaldırmak belki mümkün olabilir ama ölümü ortadan kaldıramayacağız. Biz buna inanıyoruz yani.
Evet.
Sağlıklı yaşamayı hedefliyoruz. Tabii, onun için de hep dengeli beslenmek. Sporu bile dengeli yapacağız. Çok böyle aşırı yüklenme sporları da insana zarar veriyor biliyorsunuz. Ve hep vurguladığımız bir şey var, sigara.
Evet.
Sigaraya dönüp dolaşıp geleceğim özellikle bu programda. Belki programın böyle içeriği anlamında kanser olsun ama seyircilerimiz de mutlaka sigarayı unutmasınlar.
Evet. Şimdi beslenmeden de bahsettik. Beslenmenin kanserleri özellikle de sizin sahanızı çok ilgilendiriyor. Mesela mide, bağırsak kanserlerinin beslenmeyle çok ilgisi var. Nasıl bir beslenme tavsiye ediyorsunuz? Nasıl beslenildiğinde mide kanseri, nasıl beslenildiğinde mesela bağırsak kanseri, kalın bağırsak kanseri ortaya çıkabiliyor?
Şimdi tabii bilimsel araştırmalarda mesela Japonlarda çok fazla gastrointestinal sistemi yani mide bağırsak tümörleri görülüyor. Sebebi de dondurulmuş balık ve et, çok tuzlu yemeklerin yenmesi olarak tespit edilmiş. Ama bugün günümüzde beslenme noktasında alınan besinlerin daha çok kimyasal katkılarla desteklenme sebebiyle oluyor. Bir de artık genetiği değiştirilmiş organizmalar dediğimiz GDO ürünleri çok fazla şimdi. Bunlarla ilgili ciddi çalışmalar var. Henüz daha netleşmiş değil. Ancak benim önerim şu. Biz bir şekilde besleneceğiz yani. Öyle ya da böyle işte yani aç kalmak mümkün değil. Ancak az yemeği gerçekten öneriyoruz. Yani sofradan yere aç kalkmak prensibini uygulamamız gerekiyor.
Evet.
Bir lafa
çok kısa bile araya girebilir miyim?
Tabii.
Yeni bir çalışma okudum. Daha bir hafta önce yayınlandı. Hatta bir hafta bile 3-4 gün önce yayınlanan bir çalışma. Farelerde diyet kısıtlamasına gidiyorlar. Ömürleri %20-30-40 uzuyor. daha az kansere yakalanıyorlar. Alzheimer hastalığı gibi işte hastalıklar, algılamalarında artış oluyor, spontan aktivite artışı oluyor. Diyorlar ki çok yenildiği zaman hücrelerde bir kere çok besin olduğunu algılıyor hemen vücut. Hücrelerde hemen protein üretiminde bir artış meydana geliyor. Daha çok büyüyorlar, daha çok bölünüyorlar. Yaşlanmayı çok hızlandırıyor. Az yemek hakikaten çok önemli.
Evet,
çok doğru. Ben bu araştırmayı okumuştum gerçekten. Ya sonuç olarak çok yaşamak istiyorsak az yiyeceğiz. Bu araştırmadan ben bunu çıkarmıştım gerçekten. Evet. Amerika'da yapılmış eski de bir araştırma. Yeni bir araştırma değil aslında bu. Bir de tabii ne yersek yiyelim. Helal yiyeceğiz yani. Helalden kastım
helal
şu.
Helal ve temiz tabii.
Yani insanın vücudunun savunma mekanizmasının neyle güçlendiğini siz bilemezsiniz. Yani o duygu, düşünce, ümit ve enerji var ya. Bugün kanser hastalarımızın çoğunun da aslında çeşitli tedavi yöntemlerinin arayışına girerken ne adına giriyorlar? Bir umut, bir ümit adına giriyorlar. Ama bilimsel çalışmaları inkar etmeden bu yöne girmemiz lazım. Beslenme konusunda kimyasal katkıların öneminden bahsettik. Doğru. Bir de dengeli beslenmeyi önemsiyoruz. Her porsiyonda mutlaka karbonhidratın, proteinin ve lipidin, yağların ile dengeli olması gerekiyor. Sportif aktivasyonlarını mutlaka yapmaları gerekiyor. Evet. Normal ve sağlıklı bir yaşam için. Spor sadece insanı mutlu hissettiren bir olgu biliyorsunuz. Ve bunun sebebi de spor yaparken endorfin hormonu salıyor vücuttan. Endorfin aslında morfinin öncesi hormon. Morfinmanlar rahat eder ya.
Evet.
Spor bağımlı diye bir şey var işte. Bunun için spor yapanların duygusal ve ruhsal durumlarında çok iyi oldu. Bu duygusal ve ruhsal durumun iyi olması vücudun savunma mekanizmasını güçlendiren bir şey. Onun için günde yarım saat hafif tempoyla ama terleyerek yürüyüş öneriyoruz. Her yaş grubunda ve her cinsin yapabileceği bir spor bu. Beslenme noktasında spesifik olarak tabii mide ve bağırsaklar. Diyelim ki iyi beslendik, kötü beslendik ve mide ile bağırsak ile ilgili kanseri nasıl anlayacağız? Bu çok önemli. Şimdi genel bilgiler vardı işte kilo kaybı önemlidir. Ancak kilo kaybı kanserin ancak orta ve son dönemlerine doğru başlar. Yani sırf kilo kaybını bekleyerek ya bende bir şey var demek biraz geç kalmış durumunda kalabiliriz.
Pardon araya giriyorum. Özellikle mide ve bağırsak kanserlerinde gerçi kanserlerde yani bulgu ve belirtiler yerine ve bölgesine göre değişiyordur.
Tabii,
bazı
tabii,
bölgelerde yani hemen belirti veriyordur ama bazı yerlerde bir belirti vermeyebilir. O yüzden mide ve bağırsak kanserleri bu anlamda çok yani belirti vermeyen türler midir?
Çok güzel. Çünkü şöyle örnek vereyim. Gerçekten mesela pankreas başı kanseri ya da safra yolları kanseri o kadar küçüktür ki safra yolları. Oradaki 1 milimetrelik bir kitle size o bulguyu verdirir. Ama midede 10 santim, 20 santime kadar kitle olsa bile hiçbir bulgu vermeyebilir. İşte onun için hiçbir bulgu vermeden de 45 yaşından sonra bir defaya mahsus mutlaka gastroskopi diyoruz ya, onu yapmak istiyoruz. Yani midenin içini kamerayla ve hortumla görülmesi. Ve kolonoskopi, bağırsakların görülmesi. Çünkü o kitlenin büyümesi, mideyi tıkaması ya da kan kaybına sebep olarak sizi kansız bırakması için geçecek süre nereden baksanız 5-6 yıl. 5-6 yıllık bir mide kanserine yakaladığınız zaman çok fazla yardımcı olamıyorsunuz. 1 santimlik tümörler çok önemli bizim için. Evet. Bu her organ için geçerli. Meme, mide, kalın bağırsak gibi. Vücudun bütün kitlelerini tekrar etmem gerekiyor.
Peki endoskopi dediniz. Yani bazen ondan çekinebiliyor insanlar da. Onun yerine bir ultrason yapılsa mesela, ultrasonun mide kanseri, bağırsak kanseri yakalama ihtimali nedir? Yani bir faydası var mı?
Şöyle, ultrason daha çok içi dolu organları daha net gösterir. Evet. Yani karaciğerin bir parankimi vardır, akciğerin bir parankimi vardır, böbreğin bir parankimi, evet, dokusu vardır. Evet. Ama mide içi boş olan bir organdır. Ultrason ses dalgalarıyla biliyorsunuz, evet, geri çarpıp görüntüye akseden, evet, bir görüntü. Tabii ki ultrasonun bir faydası var, şüphesiz bir faydası var ama mide kanserini yakalamanın esprisi şu, siz bir kitlenin kanser olduğunu anlamak için biyopsi yapmak zorundasınız. Ve ultrasonla biyopsiyi mideden yapmamayabilirsiniz. Onun için gastroskopide görüp tabii mutlaka yapılması gerekiyor.
Tabii, evet.
Ama ultrasonu niye yapmamız gerekiyor? Sağda solda bir şey var mı? Karaciğerde, böbrekte, dalakta herhangi bir yayılma var mı yok mu? Ya da işte mide etrafında bir kitlenin özelliği var mı yok mu? Onu da mutlaka yapıyoruz,
evet,
cerrahiden önce.
Şeyden bahsettiniz de biraz önce, Japonya'da mide kanseri çok sık görüldüğü için orada zaten galiba endoskopiyi rutin olarak yapıyorlar.
Tabii rutin insanlara. Tabii rutin yapıyorlar. Zaten, evet, bizim kullandığımız endoskopi markaları da hep Japon markasıdır yani, çünkü, evet, çok araştırma yaptıkları için. Şimdi tabii gastroskopiden korkmak doğal. Çok sık, evet, rastladığımız, evet, bir şey bu. Ama artık yeni teknikler uyutuyoruz hastayı zaten. Hasta acı falan duymuyor yani ve çok tatlı bir uyku bu. Hatta bir şahitiz, gastroskopi ilk defa korkuyla olan hastalarımız, hocam diyor, tekrar ne zaman olacağım diyor. Olmak istiyorum diyor. Çünkü uyku da güzel bir uyku. Rüya da görüyor insan uyurken. Yani teknik olarak çok kolay artık. Gastroskopi, kolonoskopi hayati bir şey. Hiçbir zorluğu yok, onu vurgulayabilirim.
Önceden, daha önceki yıllarda anestezi yöntemleri, tabii da teknikleri tabii, daha farklı olduğu için gastroskopide de o denli bir şey yoktu galiba, değil
yoktu.
Mi?
Yoktu, işte yani, boğazımıza bir fısfıs sıkıyorduk, biraz uyuşuyordu ama insan yani canlı olarak böyle onu hissetmek çok, yapan hekimi de böyle çok rahatlatan bir şey değildir. Gastroskopi şimdi uykulu vaziyette çok, ama hekimin uyumaması lazım yani, hastanın uyuması lazım sadece, evet, öyle söyleyeyim.
Mide hastalıklarında, pardon, kanserinde ki beslenmeden bahsettiniz de kalın bağırsak için de geçerli bu galiba, değil mi?
Tabii,
mesela
kalın,
etten çok, doğru, liften az beslenenler.
Doğru. Mesela. Kalın bağırsak için de haklısınız. Daha çok posa bırakan gıdaları öneriyoruz. İşte sebze yemekleri, bildiğimiz bütün lifli yemekler. Kepek ekmeği, çavdar ekmeği bugün artık. Aslında bunlara niye çok vurgulamak istemiyorum? Bunlar artık çok aktüel ve magazinsel konular oldu farkındaysanız. Birçok vatandaşımız bizden daha iyi biliyor bu konuları. Benim söylemek istediğim şu, biz bütün bu önlemleri alsak bir de kansere yakalanma imkanımız, oranımız, riskimiz var.
Var.
Elbette ki bir de şunu çok pratik bulmuyorum. Yani bir beslenme programı var diyelim. Efendim sabah kalkınca ilk işimiz ıspanak yiyeceğiz. Öğle vakti işte pırasa yiyeceğiz. Akşama semizot yiyeceğiz. Pratikte bunun karşılığı yok gerçekten. Hayatın şartları içerisinde yanınızda taşıyamıyorsunuz ıspanağı. Yani fast food'un çok böyle hızlı ve yaygın olduğu bir dönemdi. Günümüz şartlarına baktığımızda ve yaşamın çok hızlandığı bir dönemde bu kadar kontrollü beslenme yapmak imkansız. Onun için nasıl yersek yiyelim ama erken tanı için doktordan korkmayalım, gelelim.
Evet. Ben mide kanserleriyle ilgili tekrar sormak istiyorum. Kanser teşhisi konduktan sonra tedavi anlamında ameliyat şart mı?
Şöyle, özellikle mide kanserlerinde cerrahi bugün primer tedavi yöntemi. Ancak hastanın uzak metastazı dediğimiz hemen yanı başındaki komşu organ karaciğerden kitle olmaması lazım. Altında pankreas var, kitle olmaması lazım. Ha, olursa da hepsini alıyorsunuz ama hastanın yaşam süresi, ameliyat sonrası bakımları çok zor oluyor.
Evet.
Onun için sadece midenin alınması tamam, hoş, güzel, faydalı bir yöntem. Ama midenin etrafında yaygınlık olursa o noktada sıkıntı yaşıyoruz. Kemoterapi çok faydalı olmuyor mide kanserlerinde. Şüphesiz ömür süresini uzatıyor. Ancak terminal dönem dediğimiz o döneme girdikten sonra da kemoterapinin çok faydası olmuyor. Hatta savunma sistemini biraz da çökerttiği için kemoterapiyle çok uygulamak istemiyoruz.
Radyoterapi?
Gastrointestinal sistem tümörlerinde, özellikle mide değil ama bağırsaklarda radyoterapi vazgeçilmez bir yöntem. Evet. O da yine tabii cerrahların şöyle bir metodu var. Ameliyat yaptıktan sonra aldığınız parçayı mutlaka patolojiye gönderiyorsunuz. Orada aslında hastalığın derecesi, grade'i, stage'i ortaya çıkıyor.
Evet.
Ondan sonra siz artık onkoloji hastaya gönderiyorsunuz. Ve onkoloji bir disiplin içerisinde bu hastanın radyoterapi mi, kemoterapi mi ya da ne alacağına karar veriyor. Yani artık kanser sadece bir branşın ilgilendiği bir hastalık değil, multidisipliner bir hastalık.
Pek çok uzmanın bir araya gelerek tedavi
tabii ki
gerekiyor.
Ve burada bu tedaviye aslında ailenin de, kanser yakınlarının da çok katkısı oluyor. Evet. Onun psikolojik faktörü, destekleri çok önemli oluyor.
Evet. Hangi belirtiler olduğunda kanser akla gelmedi? Yani kişi birçok zaman erteliyor. Ben hatta çok tanımış bir, Türkiye'nin tanımış cerrahlarından biri, genel cerrahlarından, isim vermeyeyim şimdi, Allah rahmet eylesin. Kendisi midesinde ağrı şikayeti var. Yıllarca mide ameliyatlarıyla tanınmış, evet, Türkiye'de bir profesör Çapa'dan. Ağrısını ihmal ediyor. Doktora gitmiyor yani kendi ağrısı. Bir gün arkadaşları görüyorlar hatta. Diyorlar ki, ya diyorlar, senin yüzün ne kadar solgun. Midende de ağrı var. Bir baktırsana, endoskopi yaptırsana diye. Onun üzerine gidiyor, endoskopi yaptırıyor. Bir bakıyorlar, mide kanseri. Yani son stage'de artık. Her tarafa metastaz yapmış. Hatta Çapa'da yatırdılar. Sonra da vefat etti. Yani kendisi bu işin uzmanı hekim olmasına rağmen son anına kadar ihmal etmişti böyle. Ne zaman doktoru gitmek gerekiyor?
Siz tabii isim vermediniz nezaket ettiğinizden dolayı. Sanırım aynı ismi düşünüyoruz. Benim de hocamdır. Allah rahmet etsin.
Allah rahmet eylesin.
Çok da emeği vardır gerçekten cerrahların yetişmesinde. Şimdi bir defa beslenme alışkanlıklarının değişmesi önemli demiştik. Beslenmeden kastımız daha çok dışkılanma alışkanlıkları değişiyor. Yani ishal oluyorsa ya da kabızlık başlıyorsa ya da büyük abdest alışkanlığı değişiyorsa. büyük abdestinde kan görüyorsa ya da hastanın kusmunda kusarken bir kan geliyorsa, bulantı başlıyorsa ve vücudun herhangi bir yerinde bir şişlik oluşuyorsa şüphelenmemiz lazım. Mide kanserlerinde özellikle et yemeklerine karşı bir intolerans gelişiyor. Et yemeklerine karşı böyle bir isteksizlik hali oluştuğu zaman da en erken belirtiler bunlar. Böyle bir soru işareti olması lazım. Tabii ki zayıflama, kilo kaybı kanserin vazgeçilmez problemi. Ama demin ifade etmiştim, kilo kaybı olana kadar geçen süre zaten çok geç bir süre. Yani kilo kaybı olan bir insanın kanser olduğunu doktor anlamasına gerek yok. Zaten etrafından vatandaşlarımız, işte konu komşu, akrabaları anlıyor. Özellikle mide kanserlerinde epigastrium dediğimiz karın bölgesindeki ağrılar, ele gelen kitleler, sertlikler çok önemli. Bu anlamda biz bütün bu bulguları görsek de görmesek de gastroskopi öneriyoruz. Evet. Gastroskopiyi niye vurguluyorum? Çünkü bu bulguları sizin tespit etmeniz, doktora gelmen için önemli bir sebep, doğru. Ama hekimlerin arzu ettiği şey şu, hiçbir kitle hissetmeden, bulantı kusma olmadan ya da mide içerisindeki kitle bir santim ulaşmadan gastroskopiyle onu bulmak.
Tabii.
Çünkü tedavi şansının %100 Oktar Bey. Evet. Eğer bu bulgular ortaya çıktıktan sonra survival dediğimiz yaşam süresi %80'lere 70'lere iniyor.
Doğru.
O anlamda
hassas olmak lazım.
Çok hassas olmak lazım.
Hemen hekimin de hassas olması gerekiyor.
Kesinlikle çok beraber. Çok haklısınız. Çünkü gerçekten polikliniklerde yoğun hasta sayısı sebebiyle çok önemli bulgular bazen göz ardı edilebiliyor. Hekimlerin hassas olması. Evet. Çok tebrik ederim, yani bu önemli bir vurgu gerçekten.
Ben çünkü Amerika'ya gittiğimde San Francisco'nun da bir toplantıya girmiştim. Hı hı. Orada bir pediatrik beyin cerrahı vardı. Bir 10 küsur yaşında bir çocuk, ergenlik çağında çocuk. Migren ağrıları var. Yıllardır migren tedavisi görüyor. Kendisi geldiğinde hemen MR çektirmiş. Hakikaten bir kitle tümör görülüyor. Ondan sonra tedaviye alınıyor. Demişti ki, yani ben işte ergenlik çağında veya ileri yaşlarda da olabilir, böyle yıllarca işte migren biraz da şiddetli, mutlaka bir MR çektiririm demişti. Hı hı. Toplantıda genel kabul görmüştü bu hakikaten. Yani bunu 10 defa yaparsınız veya 20 defa yaparsınız birinde tümör çıkar ama ona değer. Yani onu bulmak için hassas olmak gerekiyor hakikaten. Bazen yıllarca tedavi veriyorlar, o büyüyor büyüyor dediğiniz metastaz da ortaya çıkıyor. Evet. Ondan sonra da çok zor oluyor tabii tedavileri, hastalıkları.
Bu konuda da farklı görüşler var. Şöyle, hani kanser tarama programlarında biz ne yapalım? Efendim her hastaya MR isteyelim mi, tomografi isteyelim mi ya da en ufak bir bulguda bütün sülaleyi tarayalım mı?
Evet.
Bir defa bunun bir maliyet problemi ortaya çıkıyor.
Türkiye İkincisi için de, biraz zor. Yani olur tabii
Türkiye
ki,
dünya için zor. Bir defa yani belki o arkadaşınızın örneği çok önemlidir ama Amerika'da, Avrupa'da böyle çok böyle yoğun bir şekilde kanser tarama programları yok.
Evet.
Bir defa orada hani hekime ulaşıp tomografi MR çektirmenin de çok zor olduğunu biliyoruz. Hem görüyoruz hem de müşahede ediyoruz. Burada şu var. Aslında hocalarımız hep şunu söyler. Kanserden korkmamak anlamında söylüyorlar. Bu kadar çok rakamların arttığı, kanserle insanların yaşamının artık normal hale geldiği bir dönemde biz biraz da kanserle yaşamayı da öğrenmemiz gerekiyor. Bir defa hep sağlıklı olmak hep istenen bir şeydir, arzu edilen bir şeydir ama bu olmayacak ya, bu bir realite yani.
Evet.
Yani kanserden kurtarsak trafik kazasından, oradan kurtarsak kalpten, işte akciğerden, hepsinden bir yakalanma durumumuz var bizim açıkçası. Benim önerim şu, bütün beslemeye dikkat ettik, spora dikkat ettik,
biraz
sigaraya dikkat edeceğiz, huzurlu yaşama dikkat edeceğiz. Yani stres faktörleri önemli, stresin de gerçekten kansere zemin hazırladığı biliniyor.
Çok, evet.
Ama şimdi hastalarım hep bunu konuşuyorum yani. Efendim stresten uzak dur. İmkansız diyorum ama teorik bir cümle bu yani. Pratik karşı olmadığını biliyorum yani. Bunu söyleyen hekim zaten çok stresli yani. Yani öfke kontrolünü, stres yönetimini de iyi bilmemiz gerekiyor. Bu anlamda erken tanıyı tekrar vurgulayalım. Erken tanıdaki amacımız da hasta geldiği zaman bütün elimizdeki o şartlar, o çağdaki tıbbi imkanları hadi hemen hastaya böyle gömülüp tarayalım anlamında değil. Bu da mantıksız bir şey. Çünkü 4 kişiden biri kanser olacak dedik ya, 3'ü de olmayacak demektir. Yani olmayacak olan bir popülasyona da radyasyon riski artırıyorsunuz. İşte MR'ın, tomografinin, bütün görüntü konvansiyonel yöntemlerin de kendine ait yan etkileri var mamografinin. Onun için nokta atışı yapmak lazım. Bir, bilinç düzeyi artacak, hassasiyetlerimiz artacak. İnşallah bu işi de çözeceğiz, öyle düşünüyorum.
İnşallah.
İnşallah. Bu biraz önce bahsettik, alternatif tıp, yardımcı tıp tedavileri. Aslında orada kanserli hasta, yani öyle bir algı var. Kemoterapi, işte radyoterapi zararlı. Ama alternatif tıpta fayda göreceğine inanç. Yani o anlamda ciddi bir inanç olduğu için belki fayda görüyor olabilir. Ama bunu tabii ki kanserler için net bir şey söylenemez belki de, ama diğer hastalıklarda bir nevi placebo etkisi de yaratıyor olabilir aslında.
Süper.
Yani alternatif tıpta, çünkü o kişi ona inanmış oluyor. Evet. Bir fayda göreceğine kanaati geliyor.
Çok
diğer doğru. Taraftan da yani psikoloji, çünkü genel hastalıklarda çok etkili.
Doğru.
O anlamda da yani insanların alternatif tıbba yönelmesinin de bir şey olabilir aslında. Bir
mutlaka bir sebebi var ve çok da mantıklı bir sebep bu. Ama alternatif tıp terimini de iyi tartışmamız lazım. Hani tıbbın alternatifi yok diyoruz biz aslında. Belki destekleyici tıp diyelim buna. Çünkü alternatif dediğiniz zaman o klasik bilimsel tıp bırakılıp sadece o yönteme kayma durumu olabilir. Ama ben konuşmamın başında söylemiştim. Alternatif tıbı reddetmiyoruz. Bilimsel olarak ispatlansın, ispatlanmasın. Eğer hastaya bir duygu, bir güç, bir enerji veriyorsa ve savunma sistemine yardımcı oluyorsa yine de, ama en azından denenmiş, birçok kişinin uyguladığı ve olumlu vakaların da olduğu tedaviler almak lazım. O kadar hasta yakını görüyoruz ki, terminal dönemde özellikle bu beni çok şaşırtır. Yani bütün tedavi yöntemleri uygulanmış, ameliyatlar, radyoterapi, artık terminal dönem dediğimiz, yani işte ölüme yakın dönemlerde, işte o zaman alternatif tıbbın suistimali başlıyor. Yani kilolarca kutular geliyor, ilaçlar geliyor ve yarısı kullanılıyor, kullanılmıyor. Gönderenlerin de kim olduğu belli değil. Evet. Mektuplarla oluyor, kargoyla oluyor. Yani acayip bir piyasa bu ve insanların
ne olduğu da belli değil.
Çoğunun kaynağı belli değil. Nereden geldi belli.
Duyguları çok son derece hunharca kullanan bir piyasa. Bu noktada çok dikkatli olmamız gerekiyor.
Doğru. Çok çok tehlikeli. Ben hatırlıyorum, bir yakınımın evine gitmiştim öyle rahatsız olan. İşte ilaçları bir getirin bakalım dediğimizde ilaçlar geldi. Bir de bir şişe geldi böyle. İçinde beyaz bir toz var. Ne bu dedik. Başka bir hekim arkadaş daha vardı yanımızda. Dediler ki işte Almanya'dan uzman bitkisel ilaçlar konusunda uzman biri göndermiş. Etiket bile yok üzerinde. İçinde bir toz var.
Tabii.
Korkunç bir şey bu. Ne olduğu belli değil. İçine toz koymuşlar. Bunu al kullansın diye böyle işte diyelim ki karaciğerine faydalı veya işte şuraya faydalı, buna faydalı. Yani bu olacak şey değil.
Şunu da belki vurgulayalım. Tıbbın magazini noktasında vurgulayalım. Siz tabii yurt dışına gidip geliyorsunuz. Mesela kemoterapinin rantı da çok önemli dünyada. Evet. Kemoterapi ilaçlarının şu andaki rant anlamındaki rakamları çok yüksek. Ve Amerika'da özellikle aslında kemoterapi ilaçlarının uygulaması noktasında da çok tartışmalar var biliyorsunuz. Şöyle söylentiler de var yani. Aslında birçok kanserin, organ kanserinin tedavisinin de bulunmaya çok yakın olduğu, bulunduğu. Ama bu kemoterapi rantının kaybolmaması adına da bunu bir hekim olarak tabii bunu söylerken kimseyi suçlamak ya da kategorize etmek istemem ama böyle söylentilerin de olduğunu ifade etmek ister.
Var, doğru.
Sizin de şeyiniz varsa onu alalım, hani o noktada görüşünüz Oktar Bey, o da önemli.
Tabii yani
kemoterapi.
Bir doktor olsun, araştırmacı olsun, mutlaka Allah korkusu ve vicdan olmalı. Vicdanla hareket etmesi lazım. Yani sırf ilaç konusunda değil, bazen biliyoruz ki az sayıda da olsa istisnai, bazen bir hekimin ameliyat olmaması gereken hastaya ameliyat yaptı.
Tabii.
İşte olmaması gereken bir ilacı verdi. Veya alternatif ilaçlar arasından en pahalısını yazıp reçeteden.
Tabii.
Duyuyoruz yani bunları. Bazen de şahit olduğumuz oluyor hakikaten. Mutlaka Allah korkusu ve vicdanla hareket edilmesi önemli. Şu andaki hakikaten genel olarak kanser tedavileri veya diğer bütün tedaviler aslında çok ilkel. Yani kemoterapiden ölüyor hasta. Yani hakikaten tabii. Kemoterapi veriyorsunuz ölüyor. Tabii. Enfeksiyondan ölüyor. Kanserin kendisinden ölüyor ama kemoterapiden de ölebiliyor. Hı hı. Şimdi bu ilkel olduğunu gösterir tedavinin. Yani inşallah önümüzdeki dönemde ki çok noktaya geldi böyle araştırmalar. Tam kansere yönelik, hatta hiç kanserden ortaya çıkmadan onun genine yönelik tamir etme mekanizmaları, genetik mühendisliği.
Tabii.
Bundan olacağı anlaşılıyor. Yani böyle tıpta bir altın çağ bekliyor insanlığı inşallah. Evet. Hastalıkların ortadan kalktığı. Mesela insanın normalde yaşam süresi yaklaşık 120 yaşında uygun. Evet. Ama ortalama ölüm yaşına bakıyorsunuz 70, en fazla 80 oluyor işte. Neden? Beslenme alışkanlıklarından. Ekmek tüketimi, işte bu fast food, ondan sonra yağlı besinler, işte evet. hormonlu evet. şeyler, şudur budur. Baktığınız zaman çok kısa yaşam süresi. Normalde insanın uzun yani genetik olarak böyle bir şey müsait. Hatta evet. Tevrat'ta, Kur'an'a göre baktığımızda hakikaten peygamberlerin uzun yaşadığını görüyoruz. İnşallah bu dönem olacak. Yani beslenmenin İnşallah. Düzeltilmesi, tıptaki büyük gelişmeler, kök hücre geliyor şimdi. Tabii, kök hücre araştırmaları çok belli bir seviyeye tabii. geldi. Olacağı anlaşılıyor inşallah.
Kök hücre konusuna özellikle girmedim. Çünkü kök hücre ayrı bir evet. derya yani. Evet. O anlamda işin uzmanını konuşması daha önemli olur diye girmedim. Ama son çalışmalarda böyle bir ümit ışığı var gerçekten. Kanserin tamamıyla inşallah tedavi olması noktasında.
İnşallah. Şimdi de zamanımızın sonuna geldik. İlave etmek istediğiniz.
Efendim ben çok teşekkür ediyorum. Bizi davet
ederiz.
Ettiniz.
Biz teşekkür ederiz.
Bildiğimiz kadarıyla bilgilendirmeye çalıştık vatandaşlarımızı. İnşallah faydalı olmuş.
Şeref verdiniz.
Çok sağ olun.
Çok güzel bir anlatım oldu. Evet. Bilgilendirici.
Çok teşekkür
ederim. Tekrar ağırlamak isteriz inşallah.
Memnuniyetle. Memnuniyet. Ben de çok sevdim. Ortam da çok güzel. Çok teşekkür ediyorum.
Sağ olun.
Sağ olun efendim.
Evet çok çok teşekkürler. Sayın Doktor Atilla Yılmaz konuğumuzdu bugün. Genel cerrahi uzmanı. Bir Yaşam ve Sağlık programının daha sonuna geldik. Pınar Hanım'la beraber sunduğumuz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Haftaya yeni bir konukla beraber olmak üzere. İyi akşamlar.